Ayrım 9. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 96. Rüya ile biz. 1. Her sabah okula birlikte gideriz. Bir gözümüz saatte, bir gözümüz çantada, kapıda, yolda. Arabada hep aynı şeyleri yaparız. 1. Küçük parkın köpeklerine selam. 2. Taksi hızla virajı dönerken içerilerde savunma. 3. Aynı yerde sağa, aşağıya, şoför efendi deyip birbirimize bakıp gülme. 4. Şoför yolu bildiği halde, çünkü hep aynı duraktan biniyoruz, gene sağa, aşağıya, şoför efendi deyip gülmek. 5. Taksiden indikten sonra el ele tutuşup yürümek. 2. Çantasını omzuna asıp, öpüp onu okula bıraktıktan sonra arkasından bakarım. Rüyada arkasından baktığımı bilir. Ezberlediğim, seyretmekten hoşlandığım yürüyüşünü izlerim. Onun benim onu seyrettiğimi bildiğini bilirim. Sanki benim ona baktığımı bilmesi ikimize de bir güven verir. Bir, onun için şimdi içinde yürüdüğü ve her gün keşfettiği bir alem vardır. Bir de bizim ikimizin paylaştığı alem. Benim bakışım, onun dönüp bana bakması bizim alemimizi sürdürür. Sonra ama köşeyi döner ve benim bakışımın yetişemediği yeni dünya başlar. 3. Biraz övünelim. Kızım akıllı ve zevk sahibidir. En iyi hikayeyi benim anlattığımı hiçbir kararsızlık geçirmeden söyler ve hafta sonları sabahları yanıma uzanıp hikayesini ister. Kişilik sahibi olduğu için de ne istediğini bilir. Gene cadı olsun, hapishaneden kaçsın ama kör olmasın ve ihtiyarlamasın. Sonunda da küçük çocuğu ele geçiremezsin. Sevdiği yerlerin uzatılmasını ister. Sevmediği yerleri daha ben hikayeyi kurarken yüzüme söyler. Ona hikaye anlatmak, bu yüzden aynı anda hem yazmak hem de yazdığını çocuk olup okumaktır. 4. Bütün gerçek sevgi ilişkilerinde olduğu gibi ilişkimiz aynı zamanda bir iktidar mücadelesidir. Kimin dediği olacak? 1. Televizyonda hangi kanala bakılacak? 2. Hangi saatte yatılacak? 3. Hangi oyun oynanacak ya da hiç oynanmayacak? Ve benzeri pek çok karar. Tartışmalar, kavgalar, hileler, tatlı kandırmalar, gözyaşları, azarlamalar, küskünlük, barışma ve pişmanlıklarla geçen uzun siyasetler sonunda kararlaştırılır. Bütün bu hareket yorucu ve mutluluk vericidir. Ama sonunda birikir ve bir ilişki ve arkadaşlık tarihi oluşur. Uzlaşırsınız. Çünkü birbirinizden vazgeçemezsiniz. Onu düşünür, yokluğunda kokusunu hatırlarsınız. Onun yokluğunda ben saçlarının kokusunu fena özlerim. Benim yokluğumda o benim pijamalarımı koklar. Münevver Andaç üzerine. Kitaplarımı Fransızca'ya çeviren Münevver Andaç'ın ölümü üzerine anma yazısı. Münevver Hanım benim hayatta tanıdığım en akıllı kadınlardan biriydi. O kadar akıllıydı ki ondan korkardım. Yazarlar kitaplarını çok yakından okuyan akıllı okurlardan korkarlar. 1984 yılında 32 yaşımdayken Fransa'daki Gallimard yayın evinden bir mektup aldım. Sessiz Ev yayınlamak istiyorlardı. Dünyanın en iyi yayın evlerinden biri olan Gallimard'da beni o zamanlar tanışmadığım iki kadının, Yaşar Kemal'in eşi Tilda Kemal ile Nazım Hikmet'in eşi Münevver Andaç'ın tavsiye ettiğini bir yıl sonra öğrendim. 1986'da Amerika'dan İstanbul'a dönerken Paris'te Münevver Hanım'la tanıştım. Raspail Bulvarı üzerindeki apartman dairesindeki o ilk buluşmamız daha sonrakiler gibi birbirine benzer. Önce hep Münevver Hanım'ın çevirmekte olduğu kitabımın sorunlarından söz ederdik. Şununla ne demek istediniz gibi sorular sorardı. Sessiz Ev'de içinde kefallerin gizlendiği bostan kuyusu nasıl bir kuyuydu? Kara Kitap'taki kenar mahalledeki eski devrimcinin evini anlatırken, birinci kat derken zemin katımı kastetmiştim, onun üstünü mü? Hatırlamaya çalışırdım. Benim biraz kızarıp bozardığım, onun da kaşlarını çatıp sorularına cevap aradığı bu ilk fasıldan sonra benim asıl hoşuma giden şeyi yapar, kitaplardan, filmlerden bahsederdik. Kitapları, filmleri gerçek bir ikinci hayata çevirebilmiş mutlu kişilerdendi. Sonra bazen onun sorması üzerine Türkiye'den ve o sırada gidip gelmekte olduğum Amerika'dan bahsederdim. Münevver Hanım, yeni yazarları, yeni kitapları, bu türden yeni heyecanları ve konuları merak eder, ben de severek onları anlatırdım. O zaman bir iki kere bana hatıralarından, Polonya'dan ya da İstanbul'dan söz etmişti. Münevver Hanım'ın geçmişini, onun için yazılan şiirleri, hakkında anlatılanların bazılarını kitaplardan, sağdan soldan işittiklerimden biliyorum. Ama bu konuları onunla bir kere bile konuşmadık. Bana çeviri sırasında beliren soruları sıraladığı uzun mektuplar yollardı. Bazen günlerce bu soruları cevaplardım. Çok güzel, kararlı, zeki ve ne yaptığını çok iyi bilen biriydi. Kendimi onun yanında çok acemi ve toy hisseder. Bu yüzden de okuduğumdan daha beceriksiz davranırdım. Paris'teyken birlikte gittiğimiz kahvelerde, lokantalarda Münevver Hanım'ın keyifli olduğunu hatırlıyorum. Paris'e her gelişimde gittiğim Gallimard yayın evindeki kiminle ne konuşacağımı bazen bana söyler, gerekli gereksiz endişelendiğimi görünce gülümserdi. Merak etmeyin Orhan Bey, merak etmeyin. Cumhuriyet Dergi 16 Mayıs 1999. Kimsesiz adamın evi. Bu kimsesiz adamın evi dağın tepesinde kıvrıla kıvrıla yükselen bir yolun sonunda bazen kireç renginde kurşuni çakıl taşlı bazen de verimli toprak rengine giren yol tepede bir yerde sanki dağılarak bitiyor. Yokuşun bizi yorduğu ve rüzgarın serinlettiği yerde. Burada biraz yürürseniz birden dağın öte yamacına varırsınız ve rüzgar kesilir. Güneye bakan, güneşli, sımsıcak bir yere gelirsiniz. Orada yol o kadar sapadır ki ortasında karıncalar yuva yapmıştır. Yol hangisi boş tarla, hangisi anlayamazsınız. İncir ağaçları, kırık asmolen tuğlaları, pet şişeler, çürümüş ve saydamlığını kaybetmiş muşambamsı plastik örtü parçaları. Bazen sıcak, bazen rüzgar. Bunlar kimsesiz adamın şeyleri. Buradan başka kimsecikler geçmediğine göre hepsini yıllar boyunca o getirip yığmış olmalı. Aslında kimsesiz adam değilmiş. Buraya geldiğinde yanında karısı varmış. O iyi bir kadınmış. Civardaki, aşağılardaki, öteki evlerde oturanlarla arkadaşlığı varmış. Ama o da sonradan kimsesiz olacak adam gibi aşağıdaki evlerde oturan hiç kimsenin hemşehrisi ya da hısım akrabası değilmiş. Bambaşka bir Karadeniz şehrindenmiş onlar. Bana anlatıldığına göre kimsesiz adamın orada malı mülkü varmış, zenginmiş. Ama ihtimal bunu gülümseyerek söylediler. Orada da burada yaptığı gibi herkese aksilik ettiği için barınamamış. Hayır, eskiden öyle değilmiş. Bir gün karısı aşağıda hastaneye yatmış. O da hastaneye gitmiş, gelmiş. Sonra karısı ölmüş. Bütün bunlar... Karısının hiç bitmeyen hastalığı yıllar sürmüş. Şimdi o yalnızca televizyon seyrediyor, sigara içiyor, aksilik ediyor ve yazları kıyıda bir lokantada garsonluk ediyormuş. Evinden, tepeden görülen manzara olağanüstü ve güzel, geniş olduğu için televizyona şaşırıyorum. Burada insan yıllarca öteki tepelere, üzerinde güneşin yansıdığı kıpır kıpır rüzgarlı denize, her yönden şehre sokulan gemilere, adalara, oraya gidip gelen vapurlara, aşağı mahallelerin zararsız denecek uzaklıktaki kalabalığına, minyatür gibi gözüken camilere, sabahları bir nemin belli belirsiz bir buğunun içinde tüten mahallelere, bütün şehre bakabilir ve yıllarca hayat kurabilir. Belediye yeni evlerin yapımını yıllar önce durdurmuş. Kararlı bir martı uzun uzun ötüyor. Aşağılarda bir yerden rüzgar açık bir radyonun gürültüsünü getiriyor. Aslında evi gerçekten memleketinden biraz para getirdiğini kanıtlıyor. Öyle diyorlar. Damının kiremitleri temiz ve iyi dizilmiş. Evine yaptığı ekin damını da iyi cins tenekeyle kaplamış. Üstüne uçmasın diye taşlar dizmiş. Yoldan yaklaşırken evinin arkasına briketten yaptığı hela, sonradan eklediği plastik su deposu, oradan buradan toplayıp yığdığı sandıklar, tahtalar ve hurda dikenler, bodur çalılar ve çam yavruları arasından gözüküyor. Biz akşamüstü rüzgarın içinde şehrin öteki tepelerindeki diğer mahallelere ve aynı kiremit, tuğla, plastik ve taştan yapılmış evlere bakarken kimsesiz adam kapıdan çıkıp bize şöyle bir bakıyor. Elinde göremediğim bir şey, ütü ya da sapından tuttuğu bir cezve var. O zaman evine pek çok tel, boru ve kordurun bağlanmış olduğunu fark ediyorum. İçeri, evine giriyor, kayboluyor. Fırtınadan sonra sabah erkenden sokaklara çıktığımda her şeyin değiştiğini gördüm. Kırılıp düşen dallardan, çamurlu yola yapışan sarı yapraklardan söz etmiyorum. Daha derinlerde, daha görülmez bir şey değişmişti de sanki sabahın ilk ışıklarından birden her yerde beliren sümüklü böcek orduları, toprağa silmiş suyun o güvensizlik veren kokusu, kapalı hava, bütün bunlar o geri dönüşsüz değişikliğin belirtileriydiler. Bir su birikintisinin kenarında durdum, içine baktım. Dibinde toprak, yumuşacık bir çamur biçiminde. Yaklaşmakta olan bir hareketi bekliyordu sanki. Daha ileride sararmış otlar, ezik eğrelti otları. Üçgen yapraklarının bir köşesinde su damlacıkları gözüken yeşil bitkiler vardı ve hayret ve kararlılıkla yürürken yolun sağında beliren uçurumun dibinde ağır ağır dönen martılar bana her zamankinden daha tehlikeli ve kararlı kuşlar olarak gözüktüler. Tabii ki bütün bunlar algılamadaki bu kesinlik, birdenbire havanın soğuması, birdenbire bir rüzgarın, fırtınanın çıkıp göğü pırıl pırıl yaptıktan sonra durması, birdenbire bütün doğanın renk değiştirmesi beni yanıltıyor olabilir. Ama yürürken bana öyle geliyor ki, sanki fırtınadan önce kuşlar ve böcekler, Ağaçlar ve kayalar, şu eski çöp tenekesi ve bu eğik elektrik direği her şeyi kendileri koyuvermiş. Amaçsızlaşmış, kesin bir niyetten uzaklaşmıştı. Sonra gece yarısından sonra sabahın ilk ışıkları daha belirmeden patlak veren fırtına kayıp niyeti ve anlamı geri getirdi. Hayatın sandığımızdan daha derin, dünyanın daha anlamlı bir yer olduğunu hissetmek için insanın gece yarısını çarpan penceresinin gürültüsü, perdeler arasından karanlık odanın içinde esen bir rüzgar ve gök gürültüleriyle uyanması mı gerekiyor? Bir fırtınada uyanıp içgüdüyle yelkenlere koşan gemici gibi. Uyku ile uyanıklık arasında içgüdüyle yatağımdan fırladım. Açık pencereleri tek tek kapadım. Açık unutulmuş bir masa lambasını söndürdüm ve bütün bunları yaptıktan sonra aralıktan sızan rüzgarda sallanan mutfak lambasının altında su içtim. Birden her şeyi kavrayıp sarsan şiddetli bir rüzgar esti ve elektrikler kesildi. Her yer karanlık olunca mutfağın taşına basan çıplak ayaklarım üşüdü. Titrer gibi sallanan çam ve kavak ağaçlarının arasından denizdeki dalgaların gittikçe büyüyen köpüklerinin beyazlığını durduğum yerden, pencereden görebiliyordum. Gök gürültüleri arasında yakınlarda bir yerde belki de denize bir yıldırım düştü. Sonra yer ve gök, şimşeklerin sürekli aydınlatmaları arasında hızla yaklaşan bulutların ve hışırdayan ağaçların uç dalları arasında birbirine karıştı. Elimde boş bir bardak, gece yarısı mutfak penceresinden dünyayı seyretmekten memnundum. Sabah ise masallardan, şiddetten, altüst oluştan ve savaşlardan sonra olay yerinde izlere bakarak gezinen meraklı gibi olup biteni anlamaya çalışarak yürürken şöyle diyordum kendime. Böyle şiddet ve fırtına zamanlarında hepimiz tek bir dünyada hep birlikte yaşadığımızı anlıyoruz. Daha sonra gece bırakıldıkları yerden devrilerek düşen bisikletlere, kırık dallara bakarken şu da geldi aklıma. Böyle fırtına zamanlarında yalnız tek bir dünya olduğunu anlamakla kalmıyor, hepinizin tek ve aynı hayatı yaşamakta olduğunu da sezmeye başlıyoruz. Bir kuş, küçük bir serçe, fırtınada ama anlayamadım ne yüzünden, çamurlu toprağa düşmüş ölüyordu. Soğukkanlılık ve merakla onun resmini yaparken açık defterime ve öteki resimlerin üzerine tıp tıp yağmur yağmaya başladı. Öküz, 10 Ekim 1996. Roman sanatı. Her zaman romanı kışkırtma yapmak, en olmadık, en uzak konulara, bölgelere kancalar atmak, karanlık köşeler yaratmak, şüpheler uyandırmak için mevcut inançların, ön yargıların kabuğunun çatır çutur kırılabileceği bir alan olarak gördüm. Bu yüzden kitaplarımda benim görüşlerim her zaman arkada kalsın isterim ve görüşlerimin çelişkili olmasını severim. Çünkü benim için bir kitabı ayakta tutan şey, onun içindeki çatışmalardır. Yazarın kesin fikirleri değil, kahramanların birbiriyle çatışan kesin fikirleri yaşamalıdır. Bir kitap, bir fikirle değil, en azından iki fikirle yazılır. Bir fikri güçlü kuvvetli bir şekilde temsil edecek iki karakter, bunların çeşitli yansımaları olacak sekiz karakter, bunların güçlü ama hakiki karakter olarak, sahih olarak bütün seslerini çıkarmalarından doğan sestir asıl roman. Roman bir sonuç göstermez benim için, bir ders de vermez ama bütün seslerin çatıştığı bir bölgedir ve çatışma sahasında güzellik ve açıklık kadar karanlık ve kolay anlaşılmaz yerler de olacaktır. Oral Cumhuriyet. Roman bana olağanüstü zenginlikte bütün yaratıcılığını fazla fazla taşıyacak bir araç olarak gözüküyor. Kendimi bu sanatın sadık bir kölesi gibi hissediyorum. Ancak körü körüne bir sanat biçimine değil, dünyanın zenginliğine ve şaşırtıcılığına, kavranmazlığına duyulan bir bağlılık bu. Bakın, burada Nişantaşı'nda oturuyorum. Gün boyunca pek çok ses duyuyorum. Kestane ağaçlarını görüyorum, karşı apartmanın perdelerini, onların arkasındaki karanlığı, gölgelerin kıpırdanışını, başka bir apartmandan yansıyan antenleri, bütün bunlarla dünyanın bütünü hakkında bir bulutsu kitle canlanıyor kafamda. Roman, algıladığım bütün bu küçük şeylerin yerlerini değiştirerek, onları birbirinin içine sokarak, katlayarak, belirli bir geometriye sokarak o dumansı kitleyi hiç alışmadık bir biçimde özümleme, görme ve içinde yaşadığımız aleme yepyeni bir bakışla bakabilme imkanı sağlıyor bana. Gül Panorama. Roman, Batı medeniyetinin ürettiği en büyük sanatlardan biri. Bu sanatın görüntülerinin ve tarihin arkasındaki büyük hakikati araştırma yeteneği ve gücü var. Ama ben romanlarımı o büyük harflerle yazılmış hakikati keşfetmek veya keşfettiğim şeyi duyurmak için yazmıyorum. Romanlarımın felsefi bir yanı var. Ama benim roman yazarken hissettiğim şey bir yolculuğa çıkmanın heyecanı. Yolculuğun altını çiziyorum çünkü bu benim büyük hakikatim aynı zamanda. Eğer roman yazma hakikati yapılan bir yolculuksa, benim hayat tarzım onun arayış kısmına denk düşer. Bu yolculuk sırasında okuyucumu eğlendiririm. Hayatın küçük ayrıntılarını, gölgelerini, herkesin gördüğü ama anlamlandıramadığı renkleri, küçük lekeleri gösteririm. Kafasını büyük hakikate takmış yazarlar bana kalırsa hayatın renklerini ve neşesini göremezler. Büyük hakikatler konusunu hiç düşünmemiş, kendi sıradan hatıralarını ya da basit, hayali bir fantaziyi anlatmaya başlayan hünerli bir romancı ise bir gün öyle bir şey yazar ki o hakikat bu gündelik detaylar arasından beliriverir. Ben aksiyon. Roman krizde hiç değil, tam tersi oldukça sağlıklı, canlı, neşeli, merak ve hayatla dolu olarak uzun ömrünün tadını çıkarıyor. Kılık ve kişilik değiştiriyor, maskeler takıyor, başka kimliklere bürünerek bizi şaşırtıyor. Başka yazış yöntemlerinden, denemeden, ansiklopedik yazımdan, kendi geleneğinden ve metafizikten yaratıcılıkla yararlanıyor. Kemikleşmiş, kalıplaşmış yanlarını, büyük dedelerinden kalma karakterleri, yapmacık tipleri, onların insancıl psikolojisini, sağlam kurguyu ve bu kalıpların kullanımından doğan eski başarılarını cesaretle terk edip hiç bilmediği, hiç gitmediği yerlere, günlük hayatın küçük, tuhaf, anlaşılmaz, inanılmaz ayrıntılarına doğru merakla ve zaferle yolculuğa çıkıyor. Üstelik düş kırıklığı veren örgütlü dinin, siyasetin ve akademinizin koridorlarında boğulan felsefenin artık yapamadığı şeyleri de yapıyor bugün roman. Hayatımızı anlamlandırma ve bu anlamda hayatın içine güçle karışma işini de üstleniyor. Cumhuriyet 15 Ağustos 1992. Hiçbir şey bir otel odasında döküntü masaya öfke, şiddet ve merakla oturup bir şeyler yazmaya başlayan herhangi birinin özgürlüğünün, yaratıcılığının yerini tutamaz. Yazının, roman sanatının yalın sınırsızlığından yeniliğe, deneye adlandırılmamış, hiç düşünülmemiş olana yatkınlığından söz ediyorum. Yazmak, çok doğrudan, dolayımsız, kendiliğinden bir yaratıcı süreçtir. Hiçbir sanat dalı, o otel odasındaki kişinin, beyaz kağıda yazdığı sıradaki özgürlüğünün tekilliğini yakalayamaz. Araya yapımcıların, sanayilerin, oyuncuların hiç girmediği o kendiliğindenlik içinde romanın yazının sınırsızlığı, bütün imkanları, bütün olanakları vardır. Hami Gösteri. 1970-1980 arasında roman. Ben Cevdet Bey ve oğullarını 74'ten itibaren yazmaya başladım. O sıralar Türk edebiyatında hakim olan, roman tarzı hakim olan edebiyat ideolojisi köy romanı çerçevesi içindeydi. Bir hikayeyle anlatayım. Cevdet Bey ve oğullarını yazıyordum. Edebiyatla çok yakın bir ilgisi olmayan birisi bana, "Sen roman yazıyorsun ama köyü biliyor musun?" demişti. Onun için roman köyde geçen bir şeydi. Türk edebiyatının son 40 yıllık tarihinde köy romanı o kadar önemli bir yer tutmuştu ki o kendiliğinden böyle düşünüyordu. Bu olgu da dünya edebiyat tarihinde az rastlanan bir şey. Ta 1930'lardan 70'lere kadar Türkiye bu süre içinde şehirleştiği halde köyden çok özel bir biçimde söz eden bir edebiyatın, bir roman tarzının hakim olması, üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir şey. Ben ilk yazmaya başladığımda bunun ağırlığını duymuştum. Temel olarak İstanbul'da Nişantaşı'ndaki ayrıcalıklı tüccar burjuva ailesi üzerine kurulmuş bir romanın kimi ilgilendireceği sorusunu açık seçik kendi kendime sorduğumu hatırlıyorum. Her ne kadar hepimiz dünya edebiyatını takip ediyorsak da sanki edebiyat genel insanlık deneyimini değil, acı çekenlerin deneyimini belirli bir bakış açısından vermekle yükümlü bir şey gibi görülüyordu. Bu ideoloji 60'tan sonra Türkiye'de solun yükselmesi ve her alanda bir seçenek haline gelmesiyle ilgiliydi. İyi kötü bir sol edebiyat teorisi de oluşturulmaya başlanmıştı. Türkiye'de solun gücüne yakışamayacak kadar fakir bir teori olsa da. Bu çerçeve içinde bir yazarın en azından konusunu köyden seçmesi, tasvir ettiği ortamları toplumun en ezilen kesimlerden seçmesi beklenirdi. Bu baskıyı duyuyorduk. Ama özellikle roman konusunda çok fazla bir sorgulama ve tartışma yoktu. Tartışılan şey sosyalist romanın nasıl olduğuydu ve kahramanların ahlaki bir yargıdan geçirilmesiyle sonuçlandırılıyordu. Ama aynı sırada genellikle yine sol eğilimi olan Latin Amerika yazarların, modern romancıların yaptıklarından buradakilerin haberi pek yoktu ve bunlar 19. yüzyıl romanının biçimsel değişiklikleri yeniden oluşturulması olarak görüyorlardı. Genellikle Sovyet edebiyatının, Sovyet eleştiri teorisinin en kalitelisini Lukács'ta bulan bu eleştirinin etkisi hakimdi. Ben de Lukács'tan çok etkilenmiş ve çok şey öğrenmiştim. Böyle bir ortamda yazmaya başladım Ve bu izler ilk romanımda açıkça görülüyor. Kitabın iyi karşılanmayacağını, ilgi görmeyeceğini düşünüyordum. Benim beklentime kıyasla kitap iyi karşılandı, en azından ödüller aldı, okundu. Aynı yıllarda magazin basın dediğimiz kesimin edebiyata, sanata ilgisi arttı. Bu da kitabın karşılanmasında bir yarar sağladı. Bunun dışında özel bir şey olmadı. Gösteri Mayıs 89. Cevdet Bey ve oğullarını bitirdiğimde 4 yıl sürmüştü romanı yazmak. Ben zaten 19. yüzyıl gerçekçiliğinden sıyrılmıştım ve gözümün önünde başka bir ufuk açılmıştı. Çekinmeden bu roman anlayışına doğru yöneldim, Sessiz Evi yazdım ve temel olarak ilk defa dille oynama, cümleleri uzatma, cümleleri hafif hafif devirme, katlama, birbirinin içine geçirme ya da en azından onlarla görsel açıdan bir yenilik yapma olanağını veren edebiyat biçimlerine kaydım. Ondan sonraki Beyaz Kale'de bambaşka bir şey denedim. Kara Kitap'ta ise benim için en zor, en değişik, en tuhaf, en karmaşık olanına yöneldim. Her ne kadar ilk romanımda 19. yüzyıl romanına bağlanmış olsam da, Türk romanının standartlarının üstüne çıkmaya, daha bütüncül bir şey yapmaya çalışarak, daha geniş bir arayışa girerek, yalın kat gerçekçilikten ister hissederek, ister bilinçle, ister içgüdüyle kurtulmaya çalıştım. Son 10 yılın romanına baktığımızda da değişik arayışlarla bu 70 yıllık anlayıştan kurtulma çabası içinde olduğumuz görülür. Varlık Aralık 1990. 9. ayrımın sonu sayfa 107.